Ayrım 3. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Sayfa 32. Orada olduğum her defasında ister istemez at yarışlarının olduğu pisti düşünürdüm. Yarış başlamadan önce ileriye atılmasınlar diye dizginlenen atlar gelirdi aklıma. İşte masanın etrafındaki eller de aynı şekilde titrer, ayağa kalkar ve şahlanır. Bu ellerde her şeyi açığa çıkar, nasıl bekledikleri, nasıl tuttukları ve durdukları anlaşılır. Hırslı, tamahkar olanları pençe gibi, müsrif olanları gevşek, hesabını bilenleri sakin, umutsuz olanları titreyen ellerinden tanımak mümkündür. Yüzlerce karakteri parayı kavrama biçiminden anlayabilirsiniz. Parayı buruşturuyor mu, yoksa sinirle küçük parçalara mı ayırıyor, bitkin ve yorgun düşmüş avuçlarıyla mı ortaya sürüyor? Kumar oynarken insan kendini ele verir biliyorum ama ben diyorum ki, kumar sırasında özellikle elleri kumarbazın kişiliğini ayna gibi yansıtır. Çünkü tüm kumarbazlar ya da hemen hemen hepsi bir süre sonra yüzlerindeki ifadeyi kontrol etmeyi öğrenirler. Yukarıda gömlek yakalarının üstünde vurdum duymazlığın soğuk maskesini taşırlar. Ağızlarının etrafındaki kıvrımları yok etmeye çalışır ve heyecanlarını dişlerinin altına hapsederler. Gözlerindeki endişeyi saklar, yüzlerinde hareket eden kasları yapmacık bir kibarlığın şekillendirdiği kayıtsızlıkla gizlerler. Fakat işte bütün ilgilerini varlıklarının en görünür yeri olan yüzlerine verdikleri için ellerini unuturlar ve sadece bu ellere bakarak yukarıda gülümseyen dudakların ve kasıtlı olarak kayıtsız gibi görünen bakışların neleri gizlediğini anlayan insanlar olduğunu unuturlar. Fakat eller onların sakladıkları sırrı hiç çekinmeden açığa vurur. Çünkü öyle bir an gelir ki güçlükle zapt edilen ve uyur gibi duran parmaklar birdenbire o kibar uyuşukluklarından silkinini verirler. Rulet topunun küçük bir deliğe girdiği ve kazanan numaranın ilan edildiği an 100 ya da 500 el gayri ihtiyarı tamamen kişiye özel, bireye özel içgüdüsel bir hareket yapar. Ve insan benim gibi eşimin en eski tutkusuyla iyi öğrenmiş biri olarak ellerin bu arenasını gözlemlemeye alışkınsa her zaman başka başka, her zaman beklenmedik şekillerde açığa çıkan insan doğasını gözlemlemek bir tiyatro oyununu izlemekten ya da müzik dinlemekten daha çok heyecan verir. Kumar oynarken ellerin kaç bin çeşit hareket ettiğini size anlatamam. Kıllı ve kıvrık parmaklı vahşi canavar gibi olanlar, örümcek gibi parayı kavrayanlar, sinirli, titrek, solgun tırnaklı, neredeyse paraya dokunmaya bile cesaret edemeyenler, soylular ve aşağı tabakadan olanlar, sert tipler ve çekingenler, hilekarlar ve kekemeler. Fakat her biri farklıdır. Çünkü her çift el bambaşka bir hayatı ifade eder. Sadece 4-5 krupiyeninki istisnadır. Onlar makineler gibidir. Kumarbazların heyecanlı ellerinin aksine, onların elleri tıpkı sayım aleti gibi nesnel, işine odaklı ve kayıtsız bir şekilde işler. Fakat bu soğukkanlı ellerde av peşinde ve tutkulu kardeşlerinin tam zıddı olmakla birlikte onlar da şaşırtıcı bir etki yaratır. Deyiş yerinde ise başka türlüdür bu eller. Tıpkı isyan eden, dalgalanan ve coşan halk yığınının arasında polisler gibidir. Bunun dışında bir de birkaç gün sonra bazı ellerin alışkanlıklarına ve tutkularına alışmış olmanın verdiği kişisel zevki düşünün. Birkaç gün içinde onların içinde bazılarını iyice tanımaya ve her birini tıpkı insanlar gibi sevimli ve düşmanca diye ayırmaya başlardım. Bazıları o kadar kaba ve açgözlü olurdu ki çirkin bir şey görmüşçesine bakışlarımı çevirirdim. Fakat masadaki her yeni el benim için bir yaşantıydı ve merak kaynağıydı. Çoğu zaman kişinin yüzüne bakmayı unuturdum. Yukarıda yakanın içinde bir smokin gömleğinin üzerinde ya da ışıl ışıl bir göğsün üzerinde hareketsiz duran yüze. O akşam kumarhaneye Girdiğimde dolu iki masanın önünden geçip üçüncü masaya yöneldim. Birkaç altını elimde hazır tutuyordum ki beklenmedik bir sessizlik oldu. Sözcüksüz, gergin ve suskunluğun hakim olduğu bu sessizlik, rulet topunun iki numara arasında gidip geldiği andır. İşte tam o sırada karşıdan garip bir gürültü geldi, adeta kırılan bir kemiğin çatırtısı ve çatlaması gibi bir sesti. Gayri ihtiyari şaşkınlıkla karşıya baktım. Bir de ne göreyim? Gerçekten korktum. Benzerini daha önce hiç görmediğim iki el, kızgın hayvanlar gibi birbirine kenetlenmiş, sağ ve sol el birbirini öyle sert tutuyor ve sıkıyordu ki, parmakların eklemleri kırılan ceviz gibi sesler çıkarıyordu. Ender güzellikte ellerdi bunlar. Olağanüstü uzun, olağanüstü ince, buna rağmen adeleliydi. Bembeyazdı. Parmak uçlarındaki tırnaklarsa zarif bir şekilde yuvarlatılmış sedef gibiydiler. Bütün akşam bu ellere baktım. Evet, bu olağanüstü eşsiz ellere. Fakat bu ellerin beni öncelikle korkunç derecede şaşırtan yanı tutkularıydı. Anlaşılmaz tutkulu ifadeleri, birbirleriyle güreşmeleri ve birbirlerini tutuşlarıydı. Bu ellerin sahibi tutku dolu biriydi. Hemen anlamıştım. Tutkusu kendi benliğini paramparça etmesin diye parmak uçlarında toplanmıştı. İşte şimdi topun tok bir sesle deliğin içine yuvarlandığı ve krupiyenin kazanan sayıyı söylediği saniyede, işte o saniyede birdenbire her iki el aynı kurşunla yere serilmiş iki hayvan gibi birbirinden ayrıldı. Yere yığıldı, ikisi birden bitkin değildi, gerçekten ölmüştü. Yere düşüşlerinde öyle bir hakiki bir ifade, bitkinlik, hayal kırıklığı, çarpılmışlık ve yıkım vardı ki sözcüklerle anlatmam imkansız. Her adelenin bir ağız olduğu ve tutkunun neredeyse gözeneklerden fışkırdığı hissedilen böylesi konuşan elleri o güne kadar görmemiştim. O günden sonra da hiç görmedim. Bir an her ikisi de yeşil çuanın üstünde karaya vurmuş deniz anaları gibi yığılıp kaldı, yamyazsı ve ölü. Sonra ellerinden biri sağ el güçlü parmak uçlarının üzerinde doğrulmaya çalıştı, titriyordu, geri çekildi, kendi çevresinde döndü, sendeledi, bir daire çizdi, sinirli sinirli aniden bir jeton aldı ve baş parmağıyla işaret parmağı arasında küçük bir tekerlek gibi kararsız bir şekilde yuvarladı. Derken birdenbire sırtını kabartan bir kedi gibi eğilip panter gibi 100 franklık jetonu siyah zeminin ortasına fırlattı. Ne fırlatması, tükürdü demek daha yerinde olur. Derken birden bir sinyale karşılık verirmiş gibi hareketsiz ve yumuşak sol elde harekete geçti, doğruldu, jetonu fırlatmaktan yorulmuş ve titreyen kardeşi sağ ele sokuldu, deyiş yerinde ise sürüne sürüne yaklaştı, şimdi her ikisi de ürpermiş halde yan yana duruyordu. Her ikisi de donma nöbetine yakalanmış bir insanın birbirine çarpan dişleri gibi sessizce masaya vuruyordu. Hayır, böyle olağanüstü bir şekilde konuşan ifadeye sahip elleri daha önce hiç görmemiştim. Heyecan ve gerilimli bu denli dışa vuran böyle elleri görmemiştim. Bu kubbeli mekanda salonlardan yükselen sesler, krupiyelerin pazarcılar gibi bağırışları, insanların bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelmeleri yükseğe fırlayıp döndükten sonra yuvarlanarak düz ahşap hücresine sıçrayan top, parıldayan, vızıldayan ve insanın sinirlerine nüfuz eden tüm bu şeyler, titreyen, nefes alan, soluk soluğa kalan, üşüyen, ürperen ve benim büyülenmiş gibi baka kaldığım ellerin yanında birdenbire ölmüş, kas katı kalmıştı sanki. Ancak sonunda daha fazla dayanamadım, bu büyülü ellerin sahibinin yüzünü görmeliydim. Tedirgindim. Evet, gerçekten tedirgindim çünkü bu ellerden korkuyordum. Bakışlarımı yavaş yavaş kollara, dar omuzlara doğru kaldırdım ve yine korkuyla sarsıldım. Çünkü bu yüzde tıpkı eller gibi zapt edilmez, büyüleyici bir dil konuşuyordu. Aynı korkunç ısrarlı ifadenin yanı sıra yumuşak, neredeyse kadınsı bir güzelliğe sahipti. O güne kadar böylesi bir yüz görmemiştim. Ben de bu yüzü bir maskeye, gözleri olmayan bir heykele bakar gibi rahat rahat inceleme fırsatı bulmuştum. Bu kendini kaptırmış göz, bir saniye olsun ne sağa ne de sola dönüyordu. Göz bebeği ardına kadar açılmış, göz kapaklarının altında belli bir noktaya dikilmiş, siyah, ölü bir cam bilye gibi duruyordu. Ruletin yuvarlak küçük kutusunda deli gibi zıplayan koyu mor renkteki diğer topuğun ışıldayan yansıması gibiydi. Yine söylüyorum, böyle gergin, böyle büyüleyici bir yüz daha önce hiç görmemiştim. Genç, yaklaşık 24 yaşında bir delikanlının yüzüydü bu. İnce, zarif, biraz da uzunca ve ifade dolu bir yüzdü. Tıpkı elleri gibi tam erkeksi değildi. Aksine tutkuyla oyun oynayan bir erkek çocuğunun yüzüydü. Fakat tüm bunları çok sonra fark ettim. Çünkü o anda bu yüz, hırs ve cinnet ifadesinin arkasında kaybolmuştu. İnce ve aç kurtlar gibi açılmış ağzının arasından dişlerinin yarısı görünüyordu. 10 adım öteden dişlerin nasıl da ateşli ateşli birbirine vurduğu ve dudakların hareketsiz ve açık kaldığı görülüyordu. Açık renkli saçlarından bir tutam alnına yapışmıştı, bedeni sanki düşecekmiş gibi öne doğru iyice eğilmişti. Derisinin altında küçük dalgalar hareket ediyormuş gibi, burun deliklerinin etrafında sürekli kımıldamalar vardı. Önce eğdiği başı farkında olmadan gittikçe daha da öne eğiyordu. Küçük topun girdabına kapılmış gibi, işte o zaman ellerini niçin kramp girmiş gibi bastırdığını anladım. Öne eğilmiş bedenini ancak ellerini bu şekilde bastırarak ancak bu kramp sayesinde dengede tutabiliyordu. Bugüne kadar hiç, hep tekrar etme gereğini duyuyorum, tutkunun böyle açık, böyle hayvani, böyle fütursuzca, böyle çırılçıplak ortaya çıktığı bir yüz görmedim ve gözlerimi diktim bu yüze. Nasıl onun bakışları dönen topun sıçramasından ve zıplamasından başka bir şey görmüyorsa, ben de büyülenmiş gibi onun yüzünden başka bir şey görmüyordum. O andan itibaren salondaki hiçbir şeyi fark etmez oldum. Her şey donuk, bulanık ve silik görünüyordu. Bu yüzdeki ateşin dışında kalan her şey bana karanlık geliyordu. Diğer tüm insanları bir yana bırakarak belki de bir saat boyunca sadece bu adamı ve hareketlerini izledim. Krupiye aç gözle ellerine doğru 20 altını sürdüğünde gözlerinde göz kamaştırıcı bir ışık parladı. Kramp girmiş gibi yumruk halindeki elleri açıldı ve titreyen parmakları birbirinden ayrıldı. Tam o anda yüzü birdenbire aydınlandı ve gençleşti, kırışıklıklar kayboldu, gözleri parlamaya başladı, öne doğru eğilmiş bedeni doğrulup dikleşti. Zafer duygusunun rahatlığını taşıyan bir binici gibi oturmaya başlamıştı ansızın. Parmakları, paraları kibir ve aşkla şakırdatıyor, dans ettiriyor ve oynatıyordu. Sonra başını yine endişeyle çevirdi, doğru izi bulmak için etrafı koklayan genç bir av köpeği gibi yeşil masayı kolaçan etti ve ani bir hareketle elindeki tüm altın paraları karelerden birinin üzerine koydu. Derken yine sabırsız bekleyiş ve gerginlik başladı. Yine dudaklardan elektriklenmiş gibi titreyen dalga hareketleri ilerledi, eller yine kramp girmiş gibi kasıldı, çocuksu yüzü şehvetli bekleyişin ardında kayboldu ve tüm bunlar titreşen gerginlik, birdenbire patlak veren hayal kırıklığıyla birbirinden ayrılıncaya kadar sürdü. Biraz önce küçük bir çocuğunki gibi heyecanlı olan yüz soldu, sarardı ve yaşlandı, gözler parlaklığını ve ışığını kaybetti ve tüm bunlar topun yanlış sayıda durduğu birkaç saniye içinde oldu, kaybetmişti. Birkaç saniye gözlerini dikti, neredeyse hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi aptalca baktı. Fakat krupiyenin kırbaç gibi şaklayan seslenişiyle parmakları yine birkaç altın para çıkardı.
Ancak güvenini kaybetmişti. Paraları önce bir yere, sonra fikir değiştirip başka bir yere koydu. O sırada top dönüyordu. Derken titreyen eli ani bir duyguyla buruşup iki banknotu daha kareye koydu. Bu sürekli iniş çıkışlar, kaybetmeler ve kazanmalar aralıksız bir saat kadar sürdü. Bu bir saat içinde büyülenmiş bakışlarımı, her tür tutkunun akın ettiği, gelip gittiği, devamlı değişen bu yüzden bir an bile ayırmadım gözlerimi. Her bir kası duyguların her çeşidini bir fıskiye gibi fışkırtıp indiren ve olduğu gibi yansıtan ellerden ayırmadım. Işık ve gölgenin doğanın üzerinde gezindiği tüm renklerin ve duyguların sürekli değiştiği bu yüze baktığım gibi ilgi ve merakla tiyatroda hiçbir oyuncunun yüzüne bakmamış, şimdi olduğu gibi hiçbir zaman kendimi tüm benliğimle bir oyuna, bu yabancı heyecanın yansımasına kaptırdığım kadar vermemiştim. O anda biri beni gözetliyor olsa, çelik gibi bakışlarımı diktiğimi görse, hipnotize edildiğimi düşünürdü. Doğruyu söylemek gerekirse, içinde bulunduğum durumda tam anlamıyla bir kendinden geçişti. Bu yüzdeki mimiklere bakmaktan kendimi alamıyordum. Mekandaki diğer her şey, ışıklar, kahkahalar, insanlar ve bakışlar şekli olmayan sarı bir duman gibi etrafımda dolanıyor. Tüm bunların ortasında, alevler arasında bir alev gibi o yüz beliriyordu. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor, yanı başımda itişen insanları, ahtapot gibi birdenbire uzanan, para koyan ya da paraları toplayan elleri fark etmiyordum. Topu görmüyor, krupiyenin sesini duymuyordum. Heyecan ve coşkunun bu ellerdeki abartılı yansımasında olan biten her şey bir rüya gibi geliyordu bana. Top kırmızının mı yoksa siyahın mı üzerinde duruyor, dönmeye devam mı ediyor yoksa yavaşlayıp duruyor mu, bunu anlamak için rulete bakmam gerekmiyordu çünkü. Her bir evre, kayıp ve kazanç, beklenti ve hayal kırıklığı, tutkunun galip geldiği bu yüzün sinirleri ve jestleriyle harekete geçen ateşli çizgilerinden okunmaktaydı. Fakat sonra korkunç bir an geldi. Geçen tüm o süre içinde korktuğum, gergin sinirlerim üzerine bir fırtına gibi çöken ve birdenbire ortasına boşalan o an. Top yine küçük, titrek tıkırtıyla yavaşlamıştı. İşte yine 200 dudağın birden soluğunu tuttuğu saniyeydi. Krupiye bağırdı. Sıfır! Aynı anda küreğiyle acele acele her yandan şıkırdayan bozuklukları, hışırdayan kağıt paraları toplamaya başladı. İşte tam o anda kramp girmiş her iki el çok korkunç bir hareket yaptı. Artık orada olmayan bir şeyi kapmak üzere atıldı. Sonra vazgeçti, ölü gibi bitkin bir şekilde yere yığıldı. Fakat sonra birdenbire canlandı, hummalı bir şekilde masadan ayrılıp kendi bedenine koştu, vahşi kediler gibi bedenin gövdesinde dolaştı, yukarıdaki, aşağıdaki, sağdaki ve soldaki tüm cepleri sinirli sinirli dolaştı, orada burada unutulmuş bir altın var mı yok mu araştırdı, fakat hepsinden de eli boş döndü. Rulet tahtası yeniden dönmeye başladığında hala aranıyordu. Diğerlerinin oyunu devam ediyordu, bozuk paralar şakırdıyor, koltuklar yanaşıyor ve yüzlerce çeşit küçük uğultu salonu dolduruyordu. Dehşetten sarsılmış titriyordum. Her şeyi öyle içselleştirmiştim ki, buruşuk giysinin ceplerinde, orasında burasında umutsuzca para arayan sanki benim parmaklarımdı. Sonra birdenbire karşımdaki adam tek bir hareketle doğruldu. Aniden kendini kötü hisseden ve boğulmamak için doğrulan biri gibiydi. Arkasındaki sandalye gürültüyle yere yuvarlandı. Fakat adam ne onu ne de sen dediği için şaşırıp kenara çekilen yanındaki insanları fark etti. Yavaş yavaş yürüyerek masadan uzaklaştı. O anda taş kesilmiştim sanki. Çünkü bu adamın nereye gittiğini anlamıştım. Ölüme gidiyordu. Böyle ayağa kalkan biri otele, meyhaneye, kadına ya da hayat olan herhangi bir yere değil, ölüme giderdi ancak. Bu cehennem gibi salonda en duygusuz insan bile bu adamın herhangi bir yerde bir evi, bankada parası ya da sığınabileceği akrabaları olmadığını, Tam aksine son parasıyla, hatta hayatıyla kumar oynadığını, şimdi ise sendeleye başka bir yere, fakat kesinlikle bu yaşamın dışındaki bir yere gittiğini anlardı. Hep korkmuştum, daha ilk andan itibaren bu oyunda kazanmaktan ve kaybetmekten daha önemli bir şey olduğunu gizemli bir şekilde hissetmiştim hissetmesine. Yine de adamın gözlerinde hayatın nasıl da birdenbire boşaldığını ve ölümün daha biraz öncesine kadar capcanlı olan yüze yerleştiğini gördüğümde. İçimde adeta kara bir şimşek çaktı. Adam yerinden kalkıp sendelemeye başladığında farkında olmadan onun davranışları o kadar içime işlemişti ki ben de elimle bir yere tutunmak zorunda kaldım. Çünkü nasıl biraz önce damarlarındaki ve sinirlerindeki gerilim içime işlediyse şimdi de sendeleyişi benim bedenime geçmişti. Fakat sonra bir şeyler beni sürükledi, onun peşinden gitmeliydim. Ben istemesem de ayaklarım gidiyordu. Bütünüyle bilinç dışı geliyordu. Ben bir şey yapmıyordum. Aksine bana bir şeyler yaptırılıyordu. Kimseye aldırmadan, kendimi hissetmeden çıkışa doğru koridorda yürüdüm. Adam vestiyerin oradaydı. Görevli ona paltosunu getirdi. Fakat kolları itaat etmiyordu. Bu nedenle görevli sakat birini giydirir gibi güçlükle giyinmesine yardım etti. Mekanik bir şekilde bahşiş vermek için elini yeleğinin cebine götürdüğünü gördüm, fakat eli boştu. İşte o anda her şeyi hatırlar gibi oldu. Görevliye birkaç sözcük kekeledi ve biraz önceki ani davranışı gibi öne eğildi. Bir sarhoş gibi kazinonun merdivenlerini indi. Görevli arkadaşından önce aşağılayarak, sonra ise durumu kavradığı için gülümseyerek baktı bir süre. Bu hareket o kadar sarsıcıydı ki tanık olduğum için utanç duydum. Gayri ihtiyari kenara çekildim. Bir yabancının çaresizliğini sanki tiyatro sahnesinde bir oyun seyrediyor gibi izlediğim için utandım. Derken birdenbire o anlaşılmaz korku adamı takip etmeye zorladı beni. Çarçabuk mantomu aldım. Belirli bir şey düşünmeden mekanik bir şekilde, tamamen içgüdüsel bir şekilde bu yabancı adamın peşine düştüm karanlıkta. Mrs. C. anlatımına bir an ara verdi. Karşımda hareketsiz bir şekilde oturmuş, o sakin ve tarafsız tavrıyla neredeyse hiç durmadan konuşmuştu. Tıpkı kendini içsel olarak hazırlayıp olayları kafasında titizlikle oturtmuş bir insan gibi. Şimdi ise ilk kez duraksamış, tereddüte kapılmıştı ve birden anlatmayı bırakıp bana döndü. "Size ve kendime söz verdim," diyerek biraz tedirgin bir şekilde devam etti. "Tüm gerçeği en doğru şekilde anlatmaya, fakat sizden samimiyetime inanmanızı ve davranışlarımdaki suskunluğa başka anlamlar yüklemememinizi rica ediyorum. Çünkü bunlar her ne kadar bugün belki utanmayacağım şeyler olsa da tamamen yanlış anlaşılabilir. Yani bu darmadağın olmuş kumarbazın arkasından gitmemin nedeni ona aşık olmam falan değildi. Onun bir erkek olduğunu bile düşünmedim. Gerçekten de o gün 40'ını aşmış olan ben, eşimin ölümünden sonra herhangi bir adama bakmamıştım bile. Benim için böyle şeylerin zamanı geçmişti. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü aksi halde sonradan anlatacaklarımın korkunçluğu anlaşılmaz. Öte yandan beni bu mutsuz insanın arkasından gitmeye zorlayan nedeni açıklamak da zor olur. Bunun nedeni meraktı. Her şey dönünce müthiş bir korkuydu. Daha doğrusu korkunç bir şeyler olacağı korkusuydu ve bu korkunç şeylerin bir bulut gibi daha bir ilk saniyeden itibaren bu genç adamın üzerine çöktüğünü hissetmiştim. Fakat bu tür duyguları insan ne inceleyebilir ne de analiz edebilir. Edemez. Çünkü bunlar ister istemez birdenbire aniden ortaya çıkar. Bana gelince, benim yaptığım caddede arabanın önüne fırlayan bir çocuğu tutup çekmek gibi içgüdüsel bir hareketten ibaretti. Ya da şöyle açıklayayım, kendisi yüzme bilmeyen bir insanın boğulmak üzere olan birini kurtarmak için köprüden aşağıya atlaması gibi. Bu insanları yaptıkları hareketi düşünmeye bile zaman bulamadan aşağıya atlamaya iten iradelerinin dışındaki istek, aşağıya çeken gizemli güç gibi, işte ben de aynı bu şekilde neyin ne olduğunu doğru dürüst düşünüp tatmadan bu umutsuz insanın arkasından oyun salonundan kapıya, kapıdan terasa çıktım. Eminim ki ne siz ne de çevresinde olup bitene duyarlı bir kimse bu endişeli meraktan kendini alabilirdi. Çünkü aslında en fazla 24 yaşında olan bu gencin yaşlı bir adam gibi güçlükle, bir sarhoş gibi sallana sallana, ayakta duramayacak kadar zayıf ve güçsüz bir şekilde merdivenlerden inip caddeye çıkışını görmekten daha korkunç bir manzara olamaz. Dışarıdaki bankın üzerine bedenini ağır bir çuval gibi bıraktı. Bu halini içim ürpererek izledim. Genç adam yolun sonuna gelmişti. Bir ölü ya da hiçbir kasında hayat belirtisi olmayan bir insan böyle yığılabilirdi ancak. Başı bankın sırt kısmına, arkaya doğru yan düşmüştü. Kolları cansız gibi aşağıya sarkıyordu. Işığı titrek sokak lambasının yarı karanlığında oradan geçenler onun ölmüş olduğunu sanabilirdi. Ve işte, neden önümde birdenbire böyle bir hayalin canlandığını açıklayamam, fakat aniden sanki elimle dokunabilirmişim gibi somut, canlı, korkunç ve inanılmaz derecede gerçekmiş gibi, tam o saniyede onu vurulmuş, ölü olarak canlandırdım gözümün önünde ve gayri ihtiyari cebinde bir tabanca olduğuna ve ertesi gün bu ya da başka bir bankın üzerinde cansız ve kanlar içinde bir ceset bulunacağına inandırdım kendimi. Çünkü kendini bankın üzerine bırakışı tıpkı derine düşen ve dibi bulmadan durmayan bir taşın hareketi gibiydi. Bitkinlik ve çaresizliğin insan bedeninde bu denli ifade bulduğuna daha önce hiç tanık olmamıştım. Bir de benim durumumu düşünün. Oraya öyle hareketsiz yığılmış adamın oturduğu bankın 20-30 adım gerisinde ne yapacağımı bilmeden duruyordum. Bir yandan ona yardım etmek istiyordum. Öte yandan aldığım terbiye, gördüğüm eğitim nedeniyle sokaktaki yabancı bir adamla konuşmaktan çekiniyordum. Sokaktaki lambaların soluk ışığı kapalı gökyüzünde titriyordu. Gelip geçen tek tüktü ve onlar da acele acele uzaklaşıyorlardı. Çünkü neredeyse gece yarısı olmak üzereydi ve ben kendini öldürmek üzere olan bu adamla parkta tek başınaydım. 5 defa, 10 defa tüm gücümü toparlayıp ona doğru yöneldim. Fakat her defasında bir utanç duygusu ya da belki de düşen insanların kendilerine yardım elini uzatanları da dibe çektikleri konusundaki içgüdü beni bundan alıkoyuyordu. Ve bu gidip gelmeler arasında bu anlamsız ve gülünç durumu kendim de fark ettim. Buna rağmen ne adamla konuşmaya cesaret edebiliyor ne de çekip gidebiliyordum. Umarım bana inanırsınız. Oradan görünmeyen denizin binlerce küçük dalgası zamanı parçalarken, ben terasta kararsız bir şekilde bir saat kadar, bana sonsuzmuş gibi gelen bir saat boyunca ne yapacağımı bilmez bir halde gidip geldim. Bir insanın fevkalade çöküşü beni öylesine sarsmış ve adeta olduğum yere çakmıştı. 3. ayrımın sonu sayfa 44.